Ayrım 6, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 65. Amblem tartışması halen sürüyor. İsimlerin, şirketlerin ve ihalelerin dışında Gökçe'nin belediyeye miras bıraktığı sorunlar sadece böyle yapısal değildi. Magazinsel sayılabilecek işlere de el atıyordu. 29 Haziran 1995 günü belediye meclisi gündemine ilginç bir konu geldi. Elinde bir resim, yaptıkları yarışma sonucu belirlenen bu şeklin Ankara'nın amblemi olarak uygun görüldüğünü bildiriyor, meclisin onayına sunuyordu. Kimseye danışmadan, sormadan yaptım oldu diyerek tarihi kültürel simgeyi değiştirmeye kalktı. CHP'li üyelerin direnmesine karşı Melih Gökçek ekibi coşkulu alkışlarla yeni amblemi kabul etti. Gökçek'in Türk İslam sentezi düşünü gerçekleştirmek için açılan amblem yarışmasında 250 bin liralık, o günün parası ile 250 milyon lira ödülü Hacettepe Üniversitesi Grafik Bölümü mezunu Cem Gül kazandı. Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu kentin yeni amblemini onaylamadı. Böylece Ankara'nın Hitit Güneşi ve Camili Hilalli iki amblemi oldu. Valilik yeni amblemin Ankara'nın tarihi ve kültürünü yansıtmadığı gibi Cumhuriyeti de simgelemediğini vurguladı. Bugünse halen hukuki açıdan tartışmalı bu amblem kullanılmaya devam ediliyor. Kadın yazarı sümüklü böceğe benzetti. Melih Gökçek'in Türkiye'nin gündeminden düşmeye niyeti yoktu. Kadir Çelik'in sunduğu Objektif programına katıldı. Programda Kökten Refah kitabının yazarı Sara Gül Turan vardı. Turan Gökçek diyaloğu şeriatçılık üzerine yoğunlaştı. Daha sonra Tayyip Erdoğan'ı öven kitaplar yazan Sara Gül Turan, "Evet bu çarşaflılar kara Fatma'dır" deyince Gökçek Turan'ı sümekli böceğe benzetti. Gökçek Sara Gül Turan'a "Hanımefendi, homoseksüellere yardım etmiş" dedi. Daha bu tartışmanın etkisi bitmeden Ankara'daki doğalgaz ile ilgili dedikodular başladı. Zam söylentisi herkesi huzursuz ediyordu. Buna sebep olan şey ise %30 kuralıydı. Sözleşmeye göre BOTAŞ'ın EGO'ya satmış olduğu gaz ile ilgili her 3 ayda bir açıkladığı fiyatın %30'dan daha fazlası olmamak üzere bir sabit fiyat belirlenmesi şartı Gökçek'in canını sıkıyordu. Göreve gelir gelmez Melih Gökçek'in ilk işi bu genelgeden sıyrılmanın yollarını aramak oldu. %30'luk kar payı onu doyurmuyor, sınırsız kazancın peşinde koşuyordu. Bu amaçla EGO Genel Müdürlüğü Danıştay'a başvurarak doğalgazdaki karını %30 ile sınırlayan bakanlık tebliğini dava etti. Danıştay 10. Dairesi bu davayı doğalgaz maliyetine %30'un çok üzerinde kar ekleyerek halka dağıtım yapılmasının arzu edilmesi anlaşılmaz bir durumdur diyerek reddediyordu. Bu karara EGO Genel Müdürlüğü itiraz etti. İtiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da aynı yönde karar vererek itirazı reddetti. Sonuç olarak EGO'nun doğalgaz satışından %30'un üzerinde kar elde etmesinin önü kapatıldı. Fakat tüm bu gelişmeler olurken Refah Yol Koalisyonu iktidar olunca Melih Gökçek'e de gün doğdu. RP'li Bakan Recai Kutan, Melih Gökçek'in başvurusu sonucu doğalgaz fiyatına sınırlama getiren tebliği yürürlükten kaldırdı. Böylece EGO'nun doğalgazı dilediği fiyattan Ankaralı'ya satabilmesinin yolu açıldı. Ama Gökçek'in karşısına yine yargı çıkıyor. Danıştay 10. Dairesi CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in avukatı Necmi Kuzucu aracılığıyla açtığı davayı kabul ediyor. Doğalgaz fiyatına sınırlama getiren düzenleme yeniden yürürlüğe giriyordu. Bu kararla Melih Gökçek 1995'te ilk hukuki yenilgisini alıyordu. Dipnot Muhsin Eren, Ankara'da Gökçekli Yıllar, Zirve Offset, 1. Baskı, Aralık 1997, sayfa 40-41. Erdoğan ile programı terk ettiler. Gündemdeki tartışmaları bununla da kalmadı. Melih Gökçek ve o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 6'da yayımlanan Pusula programına konuk olarak katıldı. Ancak soruları beğenmeyerek tartışma çıkarıp programı terk ettiler. Gökçek ümit zile diye ben seçilirken 400 bin oyla seçildim. Sen ise maaşlı bir adamsın. Aldığın para kadar konuş ifadesini kullandı. Fakat ortaya çıkan bilanço öyle programı terk etmeye benzemedi. 1994 yılının sonunda bir yılda 2750 işçi atılmış, daire başkanı, müdür, şef konumundakilerin %90'ı görevden alınmıştı. İdare mahkemeleri Ankara'daki RP'li belediyelerin 2000'den fazla işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararların büyük çoğunluğu uygulanmadı. Lojmanlarda kalanları yıl ortasında evlerinden çıkarmak için suları, elektrikleri kesildi. Belediye bu işlerle zaman harcarken kaldırım yapımında hedefin sadece %5'i, yeşil alanda hedefin %12'si, ağaç ve fidan dikiminde ise hedefin %1'i yapılabildi. Aynı dönem doğalgaz tüketimi düşmüş, Ego otobüsleriyle taşınan yolcu sayısı ise 351 milyondan 282 milyona inmişti. Hizmet gerilerken zamlar inanılmaz boyutlara varmıştı. Zamlar otobüste %150, doğalgazda %216, suda %150'den %315'e kadar gidiyordu. Bunca zamma rağmen borçlar da ödenmemişti. Bu arada Melih Gökçek, Söğüt Üzüm'deki yeni Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin adının kısaltması Aşot'un Ermenice olduğunu söyleyerek isme itiraz etti. Gökçek Aşti'yi ise beğendi. Oysa Aşot Ermenice sevimli küçük çocuk anlamına geliyorken Aşti de Kürtçe barış anlamına geliyordu. Sanırım bu detayı gözden kaçırmıştı. Kenti alt üst edecek tasarımları yargı kararlarına da aykırı olarak uygulamaya geçirdi. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Fatih Söyler, Melih Gökçek'in katlı kavşakları eksik bilgiye, sanal trafik düzenine ve plansız tasarlamaya dayandığından son derece yanlış ve geriye dönülemez yatırımlardır dedi. Öyle de oldu. Gökçek'in Ankara'da yapmayı düşündüğü 17 adet katlı kavşak tasarımından ilki olan Mithatpaşa Caddesi'ndeki çalışmaları Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine karşın sürdürmesi tepki çekiyordu. O dönem belediye meclisinde meclis üyesi olan Muhsin Eren süreci şöyle anlatıyor. Bu kez gündemde Mithatpaşa Köprüsü var. Gökçek aklına esen her yere bir köprü ya da kavşak yapıp Ankara'nın trafik sorununu çözmeye çalışıyor. Uzmanlar kent içi kavşakların bir çözüm olmadığını, her kavşağın bir başkasını gerektirir bir tuzak olduğunu, asıl olanın toplu ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması olduğunu, kent içi ulaşımda yayaların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyip yaza dursunlar. Gökçek yeni tasarımlarıyla ortaya çıkıyordu. Mimarlar Odası bu gerekçelerle Mithatpaşa Köprüsü'nün yapımı kararının iptali için dava açtı ve yürütmenin durdurulması kararı aldırdı. Mithatpaşa Köprüsü'nün yapımına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı alındıktan sonraki ilk belediye meclisi toplantısında Ankara halkı Gökçek belediyeciliği ile tanıştı. Gökçek meclise bir gündem maddesi sundu. Ziya Gökalp, Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği noktaya bir köprü yapılmasına ilişkin meclis kararının iptali. Parmaklar kalkıyor ve köprü yapımına ilişkin kararını meclis geri alıyor. Ardından ikinci bir gündem maddesi geliyor. Ziya Gökalp, Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği noktaya köprü yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı. Parmaklar kalkıyor, köprü yapımı için yeniden karar alınıyordu. Mantık şuydu, dava konusu edilip mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilen ilk meclis kararı geri alındığından açılmış bulunan dava da konusuz kalıyor, verilen yürütmeyi durdurma kararı da elbette işlevini yitiriyordu. Alınan ikinci karar hakkındaysa herhangi bir dava yoktu. Öyleyse köprü yapımına devam edilebilirdi ve köprü yapılıp bitirildi. Gerçi Mimarlar Odası ikinci karar için de dava açmış, davayı kazanıp kararı tümüyle iptal ettirmişti. Ama bu süre içinde köprü çoktan bitirilmişti. Gökçek köprüye bir plaket astırdı. Bu plakette şunlar yazıyordu. Bütün engellemelere rağmen söz verilen 29 Ekim 1995 tarihinde hizmete açıldı. Ankara'ya hayırlı olsun Melih Gökçek. Halbuki öylesine hatalı bir inatlaşma ürünüydü ki yıllarca o köprüyü tabiri caizse bir kişi bile kullanmadı. Sonrasında Gökçek istifa ettirildikten sonra gelen bir diğer AKP'li başkan Mustafa Tuna göreve gelir gelmez bu ucubeyi halkın can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Katliamın yıl dönümünde kutlama. Göreve gelir gelmez sokak ve cadde isimlerini değiştirmeye başladı. İsimlendirme komisyonu kurulmuş ve Osman Hoca öncülüğünde operasyon başlatılmıştı. Komisyon Eylem Sokak, Egemen Sokak, Evrim Sokak, Çağdaş Sokak, Özgür Sokak gibi öz Türkçe sözcükleri gördü mü hemen ayıklıyor, yerlerine kendilerince siyasal İslamcı ya da Osmanlı'yı çağrıştıran Arapça ve Farsça sözcükler bulup isim önerisi getiriyordu. Öyle ki Çan adını taşıyan bir sokağa da kiliseyi çağrıştırıyor diye Müezzin Sokak adını verdi. Sürekli kışkırtma peşindeydi. Sivas katliamının ikinci yıl dönümünde Ankara'da piknik ve tatil şenliği düzenleme kararı aldı. Kentin her tarafına afişler astırdı. Büyük tepkiler gelmesinden sonra piknik ertelendi. Fakat durmadı. Kışkırtıcı festivali yıllar sonra 2011'de yeniden yaptı. Bu kez adını Büyük Ankara Festivali koydu. Festivale katılan sanatçılara belediye bütçesinden ne kadar kaynak aktarıldığı açıklanmadı. Festivali Sivas katliamının olduğu gün başlattı. Gökçek o gün şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Yaptıkları bununla da kalmıyordu. Belediyede bulunan memurları yıldırabilmek adına türlü görevler veriyordu. Memurları dörder kişilik gruplar halinde 10 ayrı kavşakta 8 saat araç saymakla görevlendirdi. Bunun üzerine tüm Belsen şikayetçi oldu. Ankara Valiliği soruşturma başlattı. Her zaman olduğu gibi bu soruşturmadan da bir şey çıkmadı. Bu hamlelerini her fırsatta ortaya koydu. 2007 yılında da 19 Mayıs kutlamalarında okullar hiçbir sportif gösteri yapmadı. Melih Gökçek 19 Mayıs saat 19.30'da Sincan Harikalar Diyarı'nda Seul Kültür Grupları gösterisi eşliğinde Seul günlerini kutladı. Melih Gökçek'in icadı ön tahsis. Kendi usulüne göre yönetmeyi marifet sanıyordu. Örneğin Ankara Batıkent metro bitimindeki yeşil alanı beğendik, İhlas Holding, Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu MİSK ve belediyenin hesaplarını denetlemekle görevli tarafsız bir kurum olan Sayıştay üyelerine düşük bedelle arsa olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. Beldes Kooperatifi'nin toplam 84 üyesinden 73'ü Sayıştay üyesi ve denetleyicisiydi. Sayıştay denetçilerinin bu arsayı 29 Aralık 1994'te aldıkları, Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül ile Genel Sekreter Harun Erdoğan'ın da 12 Ocak 1995'te kooperatife üye oldukları belirlendi. Peki neden Sayıştay üyelerine? Gökçek 1995 yılına girilmeden bu tahsis işlemini sonuçlandırmak istedi. Yeni yılda yeni fiyatlar belirlenecek, tahsis işleminde zamlı fiyat uygulamak zorunda kalacaktı. Kooperatifçilerimiz kendilerini bu kadar düşünen, hizmet aşkıyla ayaklarına kadar gelen belediye başkanına karşı şükran duygularıyla doludurlar. Ama küçük bir eksiklikleri vardı. Kooperatifleri henüz kuruluşunu sonuçlandırmamış, tüzel kişilik kazanamamıştı. Kurucu üyelerle Gökçek kafa kafaya verir, ona da bir çözüm bulurlar. Tahsis yapılır, adına da ön tahsis denilir. Beldesi ne kadar kayırsa azdır. Çünkü kurucuları Sayıştay Belediye Grubu mensuplarıdır. Belediyelerin bu arada Gökçek'in tüm harcamaları bunların elinden geçmekte, bu kişilerce denetlenmektedir. Kooperatife üye yapılan kişiler de yine kurucuların Sayıştay'dan ya da özel çevrelerinden yakınları, dostlarıdır. Kurucular arasındaki grup başkanının kendisi gibi Sayıştay denetçisi olan damadı ve serbest avukatlık yapan oğlu da kooperatife üye yapılmıştı. Sayıştay Başkanı ve Genel Sekreteri de kooperatif üyesiyken daha sonra ayrılmayı uygun buldular. Babası ve kayınpederi RP'nin önde gelen milletvekillerinden olan bir Sayıştay denetçisi de üyeler arasındaydı. Yargıç konumundaki bu insanlar denetlemekle görevli bulundukları bir kuruluştan kendi adlarına usulsüz arsa tahsisi kabul etmiş, hiç de yargıç gibi davranmamışlardı. O dönemde yetki ve görevlerini yerine getirmeye, meclis denetimini sağlamaya çalışan üyelere Gökçe'nin yaklaşımını ortaya koyan bir soru önergesi gündeme gelmişti. Sorular ve Gökçe'nin yanıtı şöyleydi. Beldes Yapı Kooperatifine arsa tahsis olunmuş mudur?
Evet.
Sözü edilen tahsis 775 sayılı gecekondu yasasının amaçlarına uygun mudur? Yoksa belli vakıflarla dayanışmaya ve Sayıştay denetiminden kaçmaya yönelik bir işlem midir?
Bizden önceki yönetimler zamanında da yapılan tahsisler hep bu şekilde yapılmıştır. Üslubunuz terbiye sınırlarını aşan bir üslup yakıştırmadır.
Hangi lokantaya RP'nin düzenlediği piknik bedeli olarak o dönemki parayla 1.6 milyar ödediniz?
Kodu anlaşılamamıştır. Bilmece gibi sual sormayınız. 1 milyar 600 milyon ödendiğini bilen bir kişinin bu ödemenin hangi lokantaya yapıldığını bildirmemesini hangi mantıkla izah edeceğinizi merak ediyoruz.
Her krize girdiğinde konu anlaşılmamıştır deyip işin içinden çıkıyordu. Özal'ın emanetini nasıl sattı? Ankara'nın simgesi olarak sayılan Atakule, Turgut Özal zamanında yapımına başlandı, onun emanetiydi. Melih Gökçek burayı da diğer projeler gibi nedense sürekli kendi çalışmasıymış gibi yansıttı. Halbuki 13 Ekim 1989'da açılmıştı. Neyse, Melih Gökçek, Vakıf Bank ve Emekli Sandığı tarafından 30 yıl sonra belediyeye devredilmek üzere yap işlet devret yöntemiyle yapılan ve 1989 yılında açılan Atakule'yi o dönem 900 milyar liraya Vakıf Bank'ın kuruluşuna sattı. Hem de belediye meclis kararı olmadan Atakule'yi Vakıf Bank personeli Özel Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na sattı. Parsel üzerinde Atakule İş Merkezi ve yan tesisleri de bulunuyor. Anıtsal Yapılar Şirketi'nin kullandığı 737 metrekarelik kısmın haricinde 28.560 metrekare kullanım alanlı iş yerlerinin aylık kirası 169.884 dolardı. Atakule'nin neden satıldığı ile ilgili Emlak Daire Başkanlığı'nın açıkladığı gerekçede şunlar yazıyordu. Buradan elde olunan gelirin takibi kesin bilinmesi mümkün olmadığından kayda değer bir gelirin ileriki yıllarda da elde edilmesi mümkün değildir. Satılarak elde edilecek gelirin değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun bulunduğu takdirde Atakule'nin satışını olurlarınıza arz ederim. Nasıl yani? Demek ki Ankara Büyükşehir Belediyesi Atakule gibi bir yerden alacağı kira gelirini izleyip alamayacağına, ileride de almasının mümkün olmayacağına inanıyordu ve bu nedenle satıyordu. Gerekçeye bakınız. Melih Gökçek sanki kente ve topluma hizmet etmek için değil, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve bu arada hukukun üstünlüğü ilkesini yıkmak için belediye başkanı olmuştu. Tüm tutum ve davranışları kendisinin bu temel amacını yansıtıyordu. Her yaptığı işin tek bir sonucu vardı, hukuk tanımıyordu.
Emin Çölaşan'ın yolunu kestiler. 1996 yılı Eylül ayı içerisinde bir gün Hürriyet gazetesi yazarı Emin Çölaşan, arkadaşı Murat Karayalçı'nın evinden çıkarken gazeteci kılığındaki kişilerce yolu kesilir, olmadık sorular sorulur. Çölaşan önce bunları gerçek birer gazeteci sanıp yanıt vermeye çalışır, sonra durumu anlar. Gecenin yarısında yanındaki eşiyle yolu kesilmekte, kendisine bir takım sorular yöneltilmekte, iki kamerayla da çekim yapılmaktadır. Tam bir tehdit ortamı. Kameramanlardan biri Melih Gökçek'in belediyede çalıştırdığı aydıklı adamlardandır. Gökçek ise gayet normalmiş gibi televizyon ekranlarından herkesin gözünün içine baka baka ''Bundan sonra ensendeyim, bilmiş ol Çölaşan'' der.
Gazeteci Emin Çölaşan'ı izletmek için ajans kuracağını söyleyen Gökçe'nin 27 Mart yerel seçimlerinden önce çıkan bir olayda yaralanan ANAP Keçiören ilçesi 2. Başkanı Burhan Yazar'la görüşmek için hastaneye televizyon muhabiri kılığında girdiği bile ortaya çıkmıştı. Artık Türkiye Gökçe'nin yaptıklarına şaşırmıyordu. Fakat bu şaşırmama işi fazla ileriye gitti. Karikatürize olan Gökçe karakterinin yaptıkları bu kadar masum değildi. FETÖ gibi kanlı bir örgüte örgütsel hareket içerisinde verdiği destekleri gönül borcuyla açıklamaya çalıştı. Çevresine verdiği ihalelerle yanındaki adamlardan onların şoförlerine kadar paravan kişi ve şirketleri ihya etti. Kadınları, Alevileri, öğrencileri, özgür düşünceyi, yeni fikirleri, adaleti, demokrasiyi, yoksulları, emekçileri hedef aldı. Ezdi, yok saydı. Twitter'da hakaretler ederek insanların kişilik haklarını, haysiyetlerini yok saydı. Anlatayım, hepsini anlatayım.
6. ayrımın sonu. Sayfa 74.